Ayrım 2. Neden Öldürüldüler? 3. Kitap Dipsiz Kuyu Orhan Tüleylioğlu Sayfa 17 1991 17 Ocak 1991'in Ocak ayında uluslararası gücün Saddam Hüseyin'i ve kuvvetlerini kuvvetten çıkarmak için güç kullanacakları kesinleşmişti. Saddam'a tanınan süre 15 Ocak'ta doluyordu ve artık savaşın başlaması an meselesiydi. Çok uluslu güçler 17 Ocak 1991 günü sabah 1.40'da bombardımana başladı. ABD'nin Orta Doğu'daki üslerinden hareket eden uçaklar bir anda Irak'ı yerle bir etmeye başladılar. Bağdat bir anda alevler içinde kaldı, harekata çöl fırtınası adı verildi. Amerika'nın körfezi müdahalesi hiç kimse için sürpriz olmamıştı. Amerika, İran-Irak savaşından bu yana bölgeye müdahale için bir fırsat aramaktaydı. Bağdat'a düşen ilk bombalardan itibaren tüm dünya televizyonları karşısında nefesini tutarak anında savaş ile ilgili bilgileri alıyor, bir futbol karşılaşmasını izler gibi Körfez Savaşı'nı naklen izliyor, binlerce uçak savar mermisinin ışığında bomba seslerini duyarak savaşı yaşıyordu. Bağdat'a yağmur gibi bomba yağıyordu. Çoğu sivil, binlerce insan hayatını kaybetmişti. Yoğun hava saldırısı tam 6 hafta sürdü. Bunu 4 günlük kara harekatı izledi. 14 Haziran, ANAP 3. Olağan Kongresi'nde Mesut Yılmaz 623 oyla genel başkan seçilirken, Yıldırım Akbulut 523 oyda kaldı. Partisinin genel başkanlığını kaybeden Başbakan Akbulut, 16 Haziran'da hükümetin istifasını Cumhurbaşkanı Özal'a sundu. Özal bir gün sonra Yılmaz'ı hükümeti kurmakla görevlendirdi. Yılmaz hükümeti erken seçimlerin yapıldığı 20 Ekim 1991'e kadar iş başında kaldı. 10 Temmuz 5 Temmuz 1991'de sipil polis olduklarını söyleyen kişilerce evinden alınan ve 7 Temmuz'da işkence edilip cesedi Ergani, Elazığ il sınırında bir köprü altında bulunan HEP Diyarbakır İl Başkanı Vedat Aydın'ın 10 Temmuz'da Diyarbakır'daki on binlerce kişinin katıldığı cenaze törenine özel tim mensupları oldukları iddia edilen güçlerce ateş açıldı. 7 kişi öldü, 250'den fazla kişi yaralandı. 20 Ekim, yapılan erken seçimlerde 178 milletvekili çıkaran DYP birinci parti oldu. DYP Genel Başkanı Süleyman Demirel'in SHP ile kurduğu koalisyon hükümeti 30 Kasım'da güven oyu alarak çalışmalarına başladı. SHP, seçimlere Halkın Emek Partisi'yle ittifak yaparak girme kararı alırken, RP, MCP ve IDP, seçimlere RP şemsiyesi altında ortak listeyle katılmayı kararlaştırdı. DYP %27'lik oy oranıyla 178 milletvekili kazandı ve seçimden birinci parti olarak çıktı. ANAP %24 ile 115, SHP %20.8 ile 88 milletvekili çıkardı. En büyük oy patlamasını seçimlere ortak listeyle giren 3 parti yaptı. RP bu ittifak sayesinde 1987'de %7.2 olan oy oranını 16.9'a yükseltti ve tam 62 milletvekili çıkarttı. Oyların %10.8'ini alan DSP barajı güçlükle aştı ve sadece 7 milletvekilliği kazandı. Cumhurbaşkanı Özal'ın 20 Kasım'da onayladığı Bakanlar Kurulu listesi Başbakan Demirel dışında 20 DYP'li ve 12 SHP'li bakandan oluştu. SHP Genel Başkanı Erdal İnönü, yemin törenindeki tavırları nedeniyle Hatip Dicle ve Leyla Zana'nın partiden istifa etmelerini istedi. 21 Aralık Almatlı'da bir araya gelen Rusya, Beyaz Rusya, Ukrayna, Kazakistan, Moldova, Azerbaycan, Ermenistan, Özbekistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Kırgızistan liderleri Sovyetler Birliği'ne son vererek bağımsız devletler topluluğunu kurduklarını açıkladılar. 1992 29 Temmuz 1974 Kıbrıs Harekatı'nın Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Mehmet Kemal Kayacan evine gelen ikisi erkek, biri kadın, üç kişi tarafından kurşunlanarak öldürüldü. 9 Eylül 12 Eylül 1980'deki askeri darbeden sonra kapatılan Cumhuriyet Halk Partisi'nin 25. Kurultayı 13 yıl aradan sonra toplandı. SHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal Genel Başkanlığa seçildi. CHP, SHP'den ayrılan 21 milletvekiliyle mecliste grup kurdu. 20 Eylül, tanınmış Kürt aydınlardan gazeteci yazar Musa Anter öldürüldü. Anter, Diyarbakır Belediyesi'nin düzenlediği Kültür ve Sanat Festivali'ndeki imza günü nedeniyle 3 gündür kentte bulunuyordu. 1993, 24 Ocak, gazeteci yazar Uğur Mumcu, 24 Ocak günü öğle saatlerinde aracına yerleştirilen bomba sonucu öldürüldü. 17 Şubat, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Eşref Bitlis'i Diyarbakır'a götürmek üzere güvercinlik üstünden havalanan B-200 tipi askeri uçak, Kalkıştan kısa bir süre sonra Ankara üzerindeyken motorlarından birinin alev alması sonucu yeni mahalleye düşerek infilak etti. Kazada Bitlis ile 3 subay ve 1 astsubay yaşamını yitirdi. Uçağın bir sabotaj sonucu düştüğü söylentileri yayıldı. Ancak Genelkurmay Başkanlığı bir açıklama yaparak kazaya motorları etkileyen buzlanmanın neden olduğunu bildirdi. 17 Nisan, Turgut Özal geçirdiği bir kalp krizi sonucu kaldırıldığı Hacettepe Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. 16 Mayıs, Cumhurbaşkanı Özal'ın beklenmedik ölümüyle birlikte Başbakan Süleyman Demirel, Türkiye Cumhuriyeti'nin 9. Cumhurbaşkanı seçildi. 8 Haziran'da Devlet Bakanlığından istifa eden Tansu Çiller, Genel Başkanlığa aday oldu. 13 Haziran'da toplanan kongrede yapılan oylamada DYP Genel Başkanlığı'na seçildi. 14 Haziran'da Cumhurbaşkanı Demirel, Çiller'i yeni hükümeti kurmakla görevlendirdi. Çiller'in İninü'yle yaptığı görüşmeden sonra koalisyonun sürdürülmesi konusunda anlaşma sağlandı ve iki lider 24 Haziran'da yeni hükümet protokolünü imzaladılar. Başbakan dışında 32 üyeden oluşan Bakanlar Kurulu listesinde DYP'den 20, CHP'den 12 bakan görev aldı. 2 Temmuz, Sivas'ta Pir Sultan Abdal Şenliği'ne katılan yazar, şair ve sanatçıların kaldığı Madımak Oteli, 2 Temmuz Cuma günü aşırı dinci gruplar tarafından çevrildi. Kıyma dönüşen bu irtica hareketi sonucunda 37 kişi yaşamını yitirdi. 11 Eylül, Sosyal Demokrat Halkçı Parti, SHP, toplanan 4. Olağan Kurultayı'nda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Karayalçın, Erdal İnönü'nün yerine genel başkan seçildi. Profesör Doktor Muammer Aksoy, 1917-31 Ocak 1990. 1917 yılında Antalya'da doğan Muammer Aksoy, 1937 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini, 1950 yılında ise Zürih Hukuk Fakültesini hukuk doktoru unvanı ile bitirdi. Siyasal Bilgiler Fakültesinde 1952 yılında doçent oldu. 1957'de DP iktidarı döneminde üniversite özelliğinin zedelenmesini onaylamayarak bütün akademik kariyerini bir kenara bırakıp üniversiteden ayrıldı. 1958 yılında CHP'ye girdi. Aynı yıl ölümüne dek sürdüreceği Türk Hukuk Kurumu Başkanlığı'na seçildi. 27 Mayıs 1960'tan sonra üniversiteye geri döndü. 1961'de anayasanın hazırlanmasında önemli katkılarda bulundu ve kurucu mecliste anayasanın sözcülüğünü yaptı. 1963 yılında profesör olan Aksoy, anayasa hukuku kürsüsüne geçti. CHP Parti Meclisi üyeliğine seçildi. 1964'te İhsan Topaloğlu'nun Enerji Bakanlığı döneminde ulusal petrol davasının savunuculuğunu üstlendi. 12 Mart 1971'de tutuklandı. Yargılama sonucu beraat etti. 1975 yılında yeniden CHP'ye girdi. 1977'de CHP'den İstanbul Milletvekili seçildi. Türkiye'yi Avrupa Konseyi'nde temsil etti. Anayasa Komisyonu Başkanlığı'nı yürüttü. Bu görevi 12 Eylül 1980'e dek sürdürdü. 1981'de Ankara Barosu Başkanlığı'na seçildi. 1981'den itibaren zorlu, çileli, bir o kadar da onurlu ve örgütlü bir savaşın verdi. Devletin her türlü hukuk dışı adımını gün ışığına çıkardı, yolsuzlukların peşine düştü, birçok kitap yazdı, Atatürkçü Düşünce Derneği'ni kurdu. Aksoy, yaşamı boyunca Atatürkçü düşünce ve özellikle laiklik konusunda ödünsüz çabalar harcadı. Laiklik ilkesinin cumhuriyetin temeli, demokrasinin vazgeçilmez koşulu olduğunu vurgulayan Aksoy, YÖK'ün türban konusundaki kararını eleştirirken, 1982 Anayasası oldukça Atatürk devrimlerinin bir parçası olan uygar ve çağdaş kıyafet, ilke ve devrimine aykırı giyinişe, bir devlet kuruluşu olan üniversitelerde göz yumulması, açıkça anayasaya aykırı bir tutumu oluşturmaktadır ifadesini kullanmıştı. Türk Hukuk Kurumu ve Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı, eski milletvekili Profesör Muammer Aksoy, 31 Ocak 1990 günü saat 19.05'te evinin bulunduğu apartmanın girişinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Saat 21.30 sıralarında bazı gazetelere ve Anadolu Ajansı'na telefon eden bir kişi olayı İslami Hareket adına üstlenerek şunları söyledi. Tesettür konusunda İslam'a karşı takındığı tavır nedeniyle Müslümanlar tarafından cezalandırıldı. Olay İslami Hareket adına üstleniliyor. 7.65 Baretta ile cezalandırılmıştır. Olayı üstlenmek için gazete ve ajansları arayan kişinin Türkçesinin düzgün olmadığı ve jetonlu bir telefonu kullandığı belirlendi. Aynı şahsın başka bir telefonunda da olay İslami İntihar Örgütü adına üstleniliyor. Muammer Aksoy, tesettüre karşı takındığı düşmanca tavırdan dolayı öldürüldü. Müslümanlar tarafından öldürüldü dediği öğrenildi. Görgü tanığı yok. Aksoy, yeni kurulan Atatürkçü Düşünce Derneği adına hazırlanan broşürün, matbaadan gelen prova baskıları üzerine düzeltmeler yaptıktan sonra Bahçeli Evler 2. Cadde 55/5 numaradaki bürosundan çıkmış, 1,5 kilometrelik yolu yürüyerek evinin bulunduğu 24 numaralı apartmana gelmişti. Saat 19.05'te apartmana girerek 4 numaralı evinin kapısına yönelen Aksoy'a, apartmanın içinde 7.65 mm çapında bir tabanca ile 3 el ateş edildi. Merdivenin dibine düşen Aksoy, aldığı kurşun yaraları sonucu olay yerinde hemen can verdi. Ankara Emniyet Müdürü Mehmet Ağar, olayı tüm yönleriyle araştırdıklarını söyledi. Emniyet yetkilileri, katilin apartmanın arka tarafının karanlık olmasından yararlanarak kaçtığını, böylece görgü tanığı bırakmadığını tahmin ettiklerini söylediler. Apartmanın arka tarafında iki katlı evin bahçesine açılan demir bir kapının da açık olduğu, iki katlı evin dikenli tellerle çevrili bahçesinin dip kısmındaki tellerin telefon kablolarıyla sarılarak olası bir kaçış için işaretlendiği saptandı. Yetkililer bu bulguyu cinayetin önceden planlanmış olabileceğinin işareti olarak değerlendirdiler. Bu arada iki katlı müstakil evin boş olması dikkat çekiyordu. Olaydan sonra Muammer Aksoy'un öldürüldüğü apartman ile çevresindeki apartmanlarda oturanların olayın ardından evlerinin ışıklarını söndürdükleri, sokaktaki hareketliliği perdelerin arasından gizlemeye çalıştıkları görüldü. İlk aşamada herhangi bir görgü tanığı bulunamaması da dikkat çekiyordu. Bu arada cinayetin işlendiği apartmanın caddeye bakan bölümündeki dükkanda çiçekçilik yapan Sedat Altıntaş verdiği ifadede şunları söylüyordu. 28.1.1990 günü saat 10 sıralarında ben dükkanımda yalnız olarak oturduğum bir sırada 27-30 yaşlarında, 1.70 boylarında, zayıf yapılı, esmer, bıyıklı, bir haftalık sakallı, doğu şiveli ve pejmürde kıyafetli, derbeder giyimli, palto, mont ve ceket yok. Üzerinde mavi renk V yaka kazak olan bir şahıs, Muammer Aksoy burada mı oturuyor diye Muammer Bey'in oturduğu binayı gösterdi. Ben de evet dedim ve şahıs peki diyerek gitti. Bu şahsı bir daha görmedim. Ancak görsem tanıyabilirim. 31.1.1990 günü saat 18.30'a kadar ben normal günlük işlerimi yaptım ve 18.30'da karşımızda bulunan bakkala sigara almak için gittim. Sigarayı alıp dönerken tam karşıya geçeceğim sırada önceden tanıdığım ancak adını bilmediğim 24 sayılı apartmanın bir nol dairesinde oturduğunu bildiğim 13 yaşlarındaki çocuk bana bizim apartmanda bir kişiyi vurdular. Kaçan kimseyi gördün mü dedi ve çocukla birlikte hemen apartmana gittik. Apartmanın girişindeki merdivenlerin altında Muammer Aksoy'u burnunda ve kafasında birikmiş kan olduğu halde kafası demirlere sıkışmış bir vaziyette yatar gördüm. Müdahale etmeden hemen eşine haber verdim. Çiçekçinin yanında bulunan kafeteryada olay sırasında bulunan bazı kişiler de silah sesi duymadıklarını ancak Aksoy'un yere düşerken çıkardığı sesin kafeteryaya kadar ulaştığını dile getirdiler. Kaçan herhangi bir kişi ya da kişileri görmediklerini söylediler. Bu arada olayda kullanılan silahın susturuculu olduğu iddia edildi. Ancak bu iddiayı yetkililer doğrulamadı. Apartmanın giriş katındaki bir numaralı dairede oturan ailenin oğlu Ahmet Köseler ise polise verdiği ifadesinde şunları söylüyordu. Olay sırasında evde yalnızdım. Bir ara girişteki ara kapının açılıp kapandığını duydum. Daha sonra çat çat çat diye üç ses duydum. Daha sonra bu seslerin hemen ardından ara kapının yine açılıp kapandığını işittim. Kapıya gidip mercekten araya baktığımda ışığın yanık olduğunu ancak kimsenin bulunmadığını gördüm. Bunun üzerine kapıyı açıp dışarı baktım. Bu sırada 4 numaralı dairede oturan Muammer Aksoy Bey'i kanlar içinde merdivenin basamakları üzerinde düşmüş şekilde gördüm. Hemen eve giderek apartmanın arka bölümünü gören mutfak penceresine koştum. Baktığımda kimseyi göremedim. Bunun üzerine 055'ten polis imdadı aradım. Bildiklerim bundan ibaret. 2 saat apartmanın girişinde tutulan Aksoy'un cesedi saat 21.05'te bir ambulans ile adli tıp morguna götürüldü. Şaşkınlık ve büyük tepki. Profesör Muammer Aksoy'un öldürülmesi büyük tepki uyandırdı. Aksoy'un vurulduğu yere çok sayıda kurum ve kuruluşun temsilcileri tarafından çiçek bırakıldı. Aksoy'un evine ilk önce SHP Genel Başkanı Erdal İnönü, daha sonra Genel Sekreter Deniz Baykal gelerek başsağlığı dilediler ve saldırıyı kınadılar. İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksoy ile Adalet Bakanı Oltan Sungurlu, Bakanlar Kurulu toplantısından çıkarak beraberlerinde Emniyet Genel Müdürü Sabahattin Çakmakoğlu ve Vali Saffet Arıkan Bedük ile Aksoy'un evine gelerek eşi ve yakınlarına başsağlığı dilediler. Ankara Emniyet Müdürü Mehmet Ağar, gazeteciler ve meraklılar tarafından çepeçevre kuşatılan apartman girişinden güçlükle içeri girerek olay yerinde incelemelerde bulundu. Erdal İnönü, Profesör Aksoy'un evinden ayrılırken gazetecilere yaptığı açıklamada şunları söyledi. Bir an önce bu olayın aydınlanmasını bekliyorum. Nedir arkasındaki sebep? Bir terör olayı mı, bir mafya olayı mı, bir kişisel mesele mi? Sebep neyse aydınlanmasını bekliyoruz. Böyle vahşet olaylarıyla ülkemizin sağlığını, halkımızın mutluluğunu, demokrasiyi tehlikeye atmak isteyenler varsa bunların bir an önce meydana çıkarılmasını bekliyoruz. Böyle vahşet olaylarıyla Türkiye'nin selametinin tehlikeye düşürülemeyeceğini de ifade ediyoruz. Herkesi bir an önce bu vahşi cinayeti bulacak olan güvenlik güçlerine yardıma çağırıyoruz. Cumhurbaşkanı Özal, Aksoy'un öldürülmesini İstanbul AKM'de Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı yararına verilen Çağdaş Fürsün operetini izlerken öğrendi. Cumhurbaşkanlığı basın sözcüsü Kaya Toperi, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Özal'ın olayın içeriği ve kim tarafından yapıldığı hakkında bilgi almaya çalıştığını, saldırıdan dolayı üzgün olduğunu, olayı şiddetle kınadıklarını bildirdi. Toperi, sebebi ne olursa olsun bir bilim adamına karşı gerçekleştirilen bu saldırıyı kınıyoruz dedi. Başbakan Akbulut, yayımladığı mesajda saldırıyı kınadı. DYP Genel Başkanı Süleyman Demirel, konuyla ilgili olarak olaydan fevkalade üzüntü duydum. Bu adi cinayete teşebbüs edenlerde kalp diye hiçbir şey olmaması lazım. Aksoy'un ölümü Türkiye için çok büyük kayıptır, dedi. İstanbul Üniversitesi'nde toplanan bir grup öğretim üyesi, saldırıyı protesto ederek saygı duruşunda bulundular ve 1980 öncesine de 1980 sonrasına da dönmek istemiyoruz dediler. İstanbul Üniversitesi'nde toplanan bir grup öğretim üyesi saldırıyı protesto ederek saygı duruşuna bulundular ve 1980 öncesine de 1980 sonrasına da dönmek istemiyoruz dediler. İstanbul ve Ankara hukuk öğrencileri de fakültelerinde toplanarak saldırıyı kınadılar. İstanbul Barosu'na bağlı avukatlar cübbeleriyle bir dakikalık saygı duruşunda bulundular. Olaydan hemen sonra Aksoy'un evine gelenler arasında Uğur Mumcu da vardı. Mumcu olayı duyar duymaz arabasıyla yola çıkmış, olay yerine yakın bir yere park ettiği sırada arabasının el frenini öyle şiddetli çekmişti ki el freni kırılmıştı. Mumcu ertesi gün çıkan yazısında olayı duyar duymaz evine gittim. Aksoy, bu aksaçlı inanç ve onur heykeli kör kurşunlara hedef olmuş, yerde sırt üstü yatıyordu. İçim acıyla doldu. Profesör Aksoy'u baba gibi severdim. Aksoy da beni oğlu gibi diyordu. Muammer Hoca'nın yolundan gidin. Aksoy'un eşi Ülke Aksoy, olay gecesi sinir krizi geçirerek İbn-i Sina Hastanesi'ne kaldırıldı. İbn-i Sina Hastanesi'nde tedavi gören Ülke Aksoy, ertesi gün gazetecilerin sorularını yanıtlarken eşinin hayatı boyunca mücadeleden yılmadığını belirterek şunları söyledi. Muammer hiçbir zaman yaşama sevincini kaybetmedi. Başına gelen hiçbir şeyden şikayet etmedi. Her kötü olayda Allah beni sınavdan geçiriyor derdi. Hayatımda Muammer kadar dinine bağlı bir insan görmedim. Onu öldüren insanların da dindar olduğuna inanmıyorum. Dindar kişi bunu yapmaz. Onlar kiralık caniler. Muammer yaşamı boyunca hep mücadele edip tehlikelerin içine girdi. Her şey doğru bildiği yolda gitmesinden oldu. YÖK'le ilgili düşünceleri nedeniyle hep tehditler geliyordu. Bize genelde bu mektupları göstermek, söylemek istemiyordu. Tehditlere rağmen hiç yılmıyordu. Çocukların geleceğini düşün. Bizler bunu yapmazsak ne olacak? Diyordu. İhsan Doğramacı, babamın arkadaşı olduğu halde bir telgraf göndermedi. Gençler, Muammer'in yolundan gitsinler. Tüm ağırlığıyla Türkiye'nin geleceği için savaşsınlar. Yetkililerin bu işin peşini bırakmamalarını istiyorum. Unutulup gitmemesini öneriyorum. Özellikle demokratik merkezlerin bütün güçleriyle olaya sarılmalarını temenni ediyorum. Ülke Aksoy, olay gününü ise şöyle anlatıyordu. Olay saatinde ben evimde ikinci kanalda yayınlanan Yalan Rüzgarı adlı diziyi seyretmekteydim. Birden peş peşe üç el ses duydum. Bu sesin dışarıdan geldiğini ve egzoz sesi olabileceğini düşündüm. Bana kesinlikle silah sesi gibi gelmedi. Apartmanımızın yapısı itibariyle kapı kapandığı zaman bile irkiliriz. Normal bir silah sesi olsaydı mutlaka fark eder ve fırlardım. Silah sesinin daha güçlü olacağını sanıyorum. Ben sesi duyduğumda saatin kaç olduğunu bilemiyorum. Çok kısa bir zaman sonra kapının zili çaldı. Ben Muammer geldi diye düşünerek kapıyı açtım. Karşımda çiçekçi Sedat'ı gördüm. Sedat bana, Muammer Bey'e bir şey olmuş, aşağıda yatıyor, dedi. Ben hemen fırlayıp aşağıya indim. Apartman merdivenlerinin bitiminde, antrede Muammer Aksoy yerde sırt üstü olarak, ayakları açık ve kapı yönünde, başı da demir korkuluklarının altındaki beton setin üzerine gelecek şekilde yatıyordu. Ağzından kanlar gelmişti. Ben enfarktüs geçirdiğini düşündüm. Suni teneffüs yaptırmaya çalıştım. Bu arada doktor ve Hızır acil servisi çağırın diye bağırıyordum. Olay yerine gittiğimde benim dışımda çiçekçi Sedat vardı. Ayrıca bir numaralı dairenin kapısı açıktı ve bu dairede oturan Ahmet isimli çocuğu da görür gibi oldum. Benim bağırmam üzerine 5 numaralı dairede oturan Doktor Kemal ve eşi geldiler. Doktor Kemal eşime ilk müdahaleyi yaptı. Doktor Muammer Aksoy'un göğsünü açtı ve kurşun yarasını gördük. Ben ölmüş mü diye bağırıyordum. Doktor Kemal'in de evet anlamında başını salladığını anımsıyorum. Hedef demokratik, laik cumhuriyet. ADD yaptığı açıklamada Profesör Aksoy'un bağımsız, laik hukuk devletini gerçekleştirme ve koruma konusundaki çaba ve çalışmalarını Aksoy'un bıraktığı yerden omuzlayacaklarını belirterek, toplumumuzun huzuruna, ülkemizin bütünlüğüne yönelik bu alçakça cinayetin geciktirilmeksizin tüm suçlarıyla ortaya çıkarılmasını, devletin bütün görevlilerinden, TBMM'den, hükümetten, muhalefet partilerinden, DGM ve Cumhuriyet Savcılarından, görevlilerinin gereklerini yerine getirmeleri beklenmektedir, denildi. Açıklamada cinayetin şiddetle lanetlenmekte olduğu da vurgulandı. Aksoy'un 32 yıl başkanlığını yaptığı Türk Hukuk Kurumu Yönetim Kurulu yaptığı açıklamada Aksoy'a yapılan saldırının Türkiye'de demokratik, laik cumhuriyeti hedef alan bir saldırı olduğu vurgulanarak, bilinmelidir ki kuruluşumuz ülkemizdeki demokratik, laik Atatürk devrimlerine bağlı devlet düzeninin her zaman kararlı takipçisi olmaya devam edecektir. Tüm demokrasi güçlerini, karanlık odakların bu tür tertiplerine karşı mücadeleye çağırıyoruz, denildi. DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit, Aksoy'un eşi Ülke Aksoy'a gönderdiği mesajı şöyle dedi. Türkiye'de terörün bir Muammer Aksoy'a hedef alabilecek noktaya gelmiş olması, tüm ulusumuz açısından son derece acıdır ve kaygı vericidir. Aksoy'un gerek bilim adamı, gerek siyaset adamı olarak yaşamı boyunca barış, demokrasi ve insanlık için verdiği yürekli mücadele, onu Türk siyasal tarihinde özel bir yer verecek değerdedir. Aksoy'un öğleden önce gazeteci yazar Emin Çöleşan ile bir araya gelmiş ve Çöleşan'ın pazar sohbetleri için yönelttiği soruları yanıtlamıştı. Çöleşan görüşme ile ilgili olarak şunları söylüyordu. Aksoy görüşmemizde TCK'nın 141, 142 ve 163. maddesinin kaldırılmasına karşı olduğunu söyledi. Şeriat tehlikesinden söz etti. Atatürk'ün büyüklüğünü örnekler vererek anlattı. Son derece inançlı bir dava adamıydı. Haysiyetli, şerefi ve namusundan hiçbir zaman ödün vermemişti. Benim için de çok acı bir anı oldu. Olaydan birkaç gün sonra Muammer Aksoy'un evi ve bürosu güvenlik güçlerince arandı. İncelenmek üzere birçok belgeye el konuldu. Aksoy'un evindeki aramaya Uğur Mumcu tanık olmuş, arama sırasındaki hoyratlık ve Aksoy'a yönelik küçümser hava onu çok üzmüştü. Mumcu bir yazısında MIT'in Profesör Aksoy'u yaşamı boyunca adım adım izlediğine dikkat çekiyor ve şunları söylüyordu. Aksoy'u böylesine yakından izleyen MIT'in, bu alçakça cinayeti de ortaya çıkarması gerekiyor. Aksoy cinayeti, İpekçi cinayetine benziyor. Bu cinayet ortaya çıkarılmazsa korkarız Türkiye, İpekçi cinayetinden sonra olduğu gibi yeniden anarşi ve terör ortamına sürüklenecektir. Çok yönlü soruşturma. Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Akın Öncül, cinayete ilişkin çok yönlü bir soruşturma başlatıldığını, ancak olayın herhangi bir görgü tanığının ya da kanıtının henüz bulunmadığını söylüyordu. Öncül, olayın soruşturmasının Aksoy'un öldürülmesini devletin iç ve dış güvenliğini tehdit eder bir suç olarak değerlendirerek Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi DGM Başsavcılığının istemi üzerine bu savcılığa bırakıldığını da ifade etti. Aksoy'un laiklik konusunda yaptığı açıklamalar nedeniyle kimliği belirsiz kişilerden tehdit mektup ve telefonları aldığı da kaydedildi. Otopsi sonucunu Ankara Adliyesi'ndeki makamında düzenlediği bir basın toplantısı açıklayan Öncül şunları söyledi. Otopsi sonucuna göre vücuda 3 adet merminin isabet ettiğini tespit ettik. Mermilerden bir tanesi sağ şakak üzerinden, diğeri sağ yanağın burunla birleştiği yerden, diğeri de göğüs kafesi ön sağ üst bölümünden vücuda girmiş. Kafa kısmına isabet eden kurşunlar vücuttan dışarı çıkmış. Göğüs kafesinden giren mermi ise sol koltuk altında vücudu terk etmeyerek kalmıştır. Otopsi sonucu vücuttan bir adet mermi çekirdeği çıkarılmış, ayrıca olay yerinde 3 adet boş kovan ile bir mermi çekirdeği bulunmuştur. Olayı Ankara DGM Savcılığı el koyuyor. İpucu yok. Aksoy'un öldürmesi olayının soruşturulmasını üstlenen Ankara DGM Savcılığı kaynakları, cinayeti Türkiye'yi 12 Eylül öncesi ortama sürüklemek isteyenlerin bir çabası olarak nitelediler. Son günlerde meydana gelen terör olaylarının üst üste gelmesine de bu açıdan dikkat çeken aynı kaynaklar, devletin bütün olanaklarını Aksoy'un katil ya da katillerinin yakalanması için seferber edileceğini bildirdiler. İstanbul Barosu Başkanı Turgut Kazan, Bakan Oltan Sungurlu'ya verdiği mektupta devletin tehlikede olduğunu ve bizzat kendisi hukuk devleti için tehlike olan Ankara DGM Cumhuriyet Başsavcısı Nusret Demiral'ın böyle bir soruşturmaya bakamayacağını belirtti. Soruşturmayı DGM Başsavcısı Nusret Demiral ile birlikte yürüten DGM Cumhuriyet Savcısı Binbaşı Ülkü Coşkun, çok yönlü olarak yürüttükleri cinayet soruşturmasında tüm olasılıkları göz önünde tutmaya çalıştıklarını söyledi. Soruşturmalarında özellikle Aksoy'un laiklik konusundaki düşünce ve tutumundan rahatsız olan irticai unsurlar üzerinde durduklarını belirten Coşkun, Aksoy'un ölümünden önce Almanya'dan gönderilen iki tehdit mektubunun da araştırıldığını söyledi. Olay yerinde ve Aksoy'un bürosunda ilk araştırmaları yaptığını da kaydeden Coşkun, cinayetin planlı ve soğukkanlı bir biçimde işlendiği sonucuna vardığını söyledi. Katilin, Aksoy'un hemen ardından apartmana girerek Aksoy'a seslendiğini, Aksoy'un bu ses üzerine geriye doğru dönerken de kurşunlara hedef olduğunu kaydeden Coşkun, olay sırasında bir kişinin gözetleyici, bir kişinin de kaçmaya yardımcı olmak üzere olay yerinde bulunduğunu sandığını belirterek, eylemin bu şekilde en az 3 kişiyle gerçekleştirildiğinin sanıldığını anlattı. Coşkun, katilin Aksoy'a 75 santimetre 1 metre mesafeden ateş ettiğini saptandığını da belirtirken, 3 kurşunun da öldürücü bölgeye isabet etmesini katilin profesyonel olduğunun bir göstergesi olarak niteledi. Katillerin cinayet yeri olarak da en uygun yeri seçtikleri izlenimi edindiğini kaydeden Coşkun, olayın herhangi bir görgü tanığının ya da olayı aydınlatabilecek nitelikte bilgi verene rastlanmadığını söyledi. Horzum olayı. Ülkü Coşkun daha sonra Aksoy'un yakınları Horzum olasılığını da araştırmamızı istediler. Gerekirse Horzum ve yandaşları hakkında da soruşturma açacağız diye konuştu. Profesör Muammer Aksoy, Horzum davasına Emlak Bankası adına müdahil olmuş, Emlak Bankası'nın iş adamı Kemal Horzum'dan alacakları konusunda çalışmalar yapmıştı. SHP İçer Milletvekili ve TBMM Horzum Araştırma Komisyonu üyesi Fikri Sağlar da Muammer Aksoy'un öldürülmesi olayı ile Horzum olayının ilişkisi olabileceği iddiasında bulundu. Kemal Horzum'un mahkum olmasında Aksoy'un etkili olduğuna dikkati çeken Fikri Sağlar, konuyla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtlarken şunları söyledi. Bence sadece Kemal Horzum olarak ele almak doğru değil. Horzum olayı, Türkiye'deki mafya, iş adamı, bürokrat, politikacı bağlantısı ile egemenliğini kurma ve kamu kaynaklarını kendi çıkarları doğrultusunda kullanma düzenlerinin birer sembolü olarak görüyorum. Emlak Bankası'nın Horzum'dan olan hakkını alabilmesi doğrultusunda Muammer Bey'in çok ciddi çalışmaları oldu. Özellikle hukuk oyunlarına girilmesini engellemek amacıyla getirdiği görüşler, hukukun üstünlüğünü ve adaletin yerine getirilmesi, hakların korunması doğrultusunda gösterdiği gayret var. Profesör Muammer Aksoy'un öldürülmesiyle ilgili olarak, avukatı aracılığıyla bir açıklama yapan Kemal Horzum, Muammer Hoca'nın cinayete kurban gitmesine çok üzüldüm. Ama bu olaya benim ismimin karıştırılması çok yanlış, dedi. Horzum, Muammer Aksoy ile mahkemede karşılaştıklarını ve her konunun mahkemeyle sona erdiğini de sözlerine ekledi. İkinci ayrımın sonu sayfa 34.